Birinci ayrım, 6. Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı 17-25 Aralık, Reza'nın rızasını kazananlar. Yazarı Ali Özgündüz. Türü güncel belgesel. Kaynak Yayınları 2. basım Nisan 2016. ISBN numarası 978-605-182-008-8. Bu kitap 181 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mayıs 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. 17-25 Aralık nedir? Elinizdeki kitap bu sorunun cevabını bulmak, anlamak, 17-25 Aralık olayının gerçekte ne olduğunu belgelerle anlatmak amacıyla yazıldı. Bu kitapta şimdiye kadar hiçbir yerde yayımlanmamış ve hatta suçlanan 4 eski AKP'li bakanla ilgili TBMM'de kurulan soruşturma komisyonundaki muhalefet partilerine mensup milletvekillerinden bile gizlenen ilk defa göreceğiniz resmi belgeler yer almaktadır. 17-25 Aralık'ta ne oldu? Ülkemizi uzun zamandır yöneten iktidar sahipleri ülkeye mi yoksa kendilerine ve yandaşlarına mı hizmet ediyorlar? Aklar mı, karalar mı? Ali Özgündüz 10 Ekim 1965'te Iğdır Tuzluca'da doğdu. Babasının adı Zarif, annesinin adı Solmaz'dır. Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Sırasıyla İspir, Aşkale, Ilgın, Körfez, Küçükçekmece, Kayseri ve Eyüp Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 12 Haziran milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için 10 Mart 2011 tarihinde en son görev yaptığı Eyüp Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa etmiş ve bu seçimlerde 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olmuştur. CHP Grup Yönetim Kurulu ve TBMM Anayasa Komisyonu üyeliği yapmıştır. Milletvekilliği sırasında 17-25 Aralık yolsuzluk olayları nedeniyle istifa eden AKP'li 4 bakanla ilgili meclis soruşturması açılması için verilen önergeyi hazırlamış ve TBMM'de yapılan Yüce Divan oylaması öncesi CHP grubu adına konuşmuştur. CHP'nin 16-17 Ocak 2016 tarihinde yapılan 35. Olağan Kurultayı'nda 4. sıradan parti meclisi üyeliğine seçilmiştir. İnsan hakları, yargı bağımsızlığı, düşünce hürriyeti ve hukuk devleti alanlarında yayınlanmış makale ve araştırmaları bulunmaktadır. İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi bilen Özgündüz iki çocuk babasıdır. Bu kitap temiz toplum, temiz siyaset isteyen ve yolsuzluklarla mücadele eden yoksul ama namuslu kahramanlara ithaf olunur. Ön söz. Dünya Bankası'na göre yolsuzluk, kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılmasıdır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre yolsuzluk, kamu güç görev ve yetkisinin rüşvet, irtikap, kayırmacılık, sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılmasıdır. Avrupa Konseyi Yolsuzluklarla Mücadele Özel Hukuk Sözleşmesi'nin ikinci maddesinde ise, yolsuzluk doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasa dışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka türlü yasa dışı menfaatin talep edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi olarak tanımlanmıştır. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda yolsuzluk adı altında özel bir suç tanımlanmamıştır. Ancak millete, devlete ve topluma karşı işlenen suçlar olarak rüşvet, zimmet, ihtilas, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, nüfus suistimali gibi suçlar genel olarak yolsuzluk suçları olarak kabul edilmektedir. Yine 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu adı altında özel bir kanunla kamu görevi yapan kişilerin haksız mal edinmeleriyle yolsuzluk olarak tanımlanan suçlara ilişkin soruşturma usulleri düzenlenmiştir. Bütün bu tanımlama ve düzenlemelere baktığımızda yolsuzluk olarak nitelendirilen suçların kamu adına görev yapan ve maaşını toplumun ödediği vergilerden alan kamu görevlilerinin toplumun tüm fertlerinin hakkına tecavüz ederek özel çıkar sağlaması olarak değerlendirildiğini görürüz. Bizim konumuz tarihe 17-25 Aralık olayı olarak geçen olay. 17 Aralık 2013 günü Türk siyaset ve hukuk tarihi açısından bir milat olup sadece Türk kamuoyunun değil dünya kamuoyunun da dikkatini çekmiş ve insanlık var oldukça yolsuzluk deyince hemen akla gelecek bir tarih olarak hafızalara kazınmıştır ve silinemeyecek bir tarihtir. Nedir 17 Aralık? Elinizdeki kitap bu sorunun cevabını bulmak, anlamak, 17-25 Aralık olayının gerçekte ne olduğunu belgelerle anlatmak amacıyla yazıldı. Çok yoğun bilgi kirliliğinin yaşandığı çağımızda kanaatimce en önemli insan hakkı doğru bilgiye erişim olmalı. Bu hakla insanlar gerçeğin ne olduğunu bilerek değerlendirme yapıp karar vermeliler. Ancak bu şekilde siyasi, ekonomik ya da başka konularda tercihler yaparak gelecek hakkında doğru karar verebilirler. Aslında demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için de doğru bilgiye sahip olmak en temel, olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Aksi takdirde kitle iletişim araçlarını elinde bulunduran egemen güç, halkı istediği şekilde yönlendirerek, gerçeği ters yüz edip bambaşka göstererek, en basit anlatımla halkı kandırarak iktidarını sürdürebilmekte. Bugün Türkiye'mizde olduğu gibi. Düşünceyi açıklama özgürlüğü ve onun uzantısı olan basın özgürlüğü de aslında halkın bilgi edinme, doğruyu öğrenme ve böylelikle sağlıklı karar vererek demokrasinin işlemesine katkıda bulunması amacının gerçekleşmesi için tanınmış özgürlüklerdir. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. 1986 yılında mezun oldum. Ceza muhakemesi hukuku dersinde ilk öğrendiğim husus şuydu. Ceza yargılamasının amacı gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla bu kitap siyasi, ideolojik veya başka bir mülahazayla, hatta AKP iktidarına muhalefet kastıyla değil, bir hukukçu, eski bir cumhuriyet savcısı olarak gerçeğin, sadece gerçeğin bilinmesi için yazılmıştır. Gerektiği zaman bu bilgilerin kullanılması için de mümkün olduğunca kişisel yorum ve düşüncelerden kaçınılarak 17 Aralık olayının gerçekte ne olduğunu ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca 17-25 Aralık soruşturmasında görev alan hakim, cumhuriyet savcısı ve emniyet mensuplarının hangi gruba, cemaate mensup oldukları ya da geçmişte görev aldıkları soruşturma ve davalardaki tutum ve davranışları da beni hiç ilgilendirmiyor. Bir hukukçu olarak dosyaya ve delillere bakarım. Yeri gelmişken altını çizmekte fayda var. Yargı ve emniyet içerisinde bir cemaat yapılanması var mı? Evet var. Peki bunları kim emniyet ve yargıya yerleştirdi? Kim kritik görevlere getirdi? AKP iktidarı. Cumhuriyet savcılığı görevindeyken AKP iktidarı ve müttefiki olan bu yapı tarafından haksız yere İstanbul'dan Kayseri'ye sürüldüm. Daha sonra milletvekiliyken Ergenekon balyoz davalarına isyan ettiğimden yayın organlarında hedef gösterilmiş biriyim. Dolayısıyla böyle bir yapının hukuk içinde kalınarak sistemden temizlenmesi için yapılması gerekenler başka, yolsuzlukla, hırsızlıkla mücadele başka. Ben bir hukukçu olarak dosyaya ve delillere bakarım. Bunları kimin ortaya çıkardığı hiç ama hiç önemli değil. Bu kitapta şimdiye kadar hiçbir yerde yayımlanmamış ve hatta suçlanan 4 eski AKP'li bakanla ilgili TBMM'de kurulan soruşturma komisyonundaki muhalefet partilerine mensup milletvekillerinden bile gizlenen ilk defa göreceğiniz resmi belgeler yer almaktadır. Okur bu kitabı okuyup bitirdiğinde 17-25 Aralık'ta ne olduğunu ve ülkemizi uzun zamandır yöneten iktidar sahiplerinin gerçekte ne yaptıklarını, ülkeye mi, kendilerine ve yandaşlarına mı hizmet ettiklerini bilecektir. Böylelikle ak mı, kara mı olduklarına karar verebilecektir. Bu gerçeğin bilinmesine bir katkım olmuşsa maksat hasıl olmuş demektir. Kitabın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Erdem Ergen'e, kitabın editörü Musa Sarıkaya'ya, kapak tasarımını hazırlayan Bora Gürsoy'a ve eski danışmanım Ali Mert Taşçıer'e teşekkür ederim. Giriş. Bir yoksul aç ise bunun nedeni zenginin zevk ve sefa içinde yaşamasıdır. Nerede bir bolluk görsem onun yanı başında mutlaka adaletsizlik ve çiğnenmiş bir hak görürüm. Hazreti Ali. 17 Aralık 2013. İlginç bir güne uyandık. Tüm kanallar, ajanslar, haber siteleri son dakika, flash haberler geçiyordu. Türkiye yoğun son dakikalı günlere alışkındı ama bu sefer her şey çok farklıydı. İlk haberler bakanların çocuklarının evlerine gözaltı için operasyon yapıldığı yönündeydi. 3 AKP'li bakanın oğlu Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan ve içinde daha sonradan operasyonun kilit ismi olacak Rıza Sarraf veya Reza Zarrab ve ünlü müteahhit Ali Ağoğlu'nun da olduğu iş adamları dahil çok sayıda kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyordu. Yalnız hangi bakanların çocukları olduğuna dair net haber alınabilmesi için bir süre daha geçmesi gerekiyordu. Çok geçmeden bu haber de geldi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğulları gözaltına alınmıştı. Haberi Ankara'da bir grup gazeteciyle sohbet sırasında öğrenen AKP'nin bir genel başkan yardımcısı fazla tepki vermeden, "Bekliyorduk böyle bir şey" demekle yetinecekti. Televizyonlar canlı bağlantılarda olaya ilişkin ayrıntılar vermeye çalışırken kimse ne kadar büyük bir olayla karşı karşıya olunduğunu bilmiyordu. Ve tabii hükümet de. Hükümet yetkilileri ve o tarihteki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaşadığı şokun etkisini kısa sürede atlatarak emniyete, daha sonra yargıya doğrudan müdahalelerle olayı kontrol altına almaya çalıştı. Kamuoyunu yönlendirmek için soruşturmanın hükümete karşı darbe girişimi olduğu tezini ortaya attı. Böylelikle 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde siyasi gerilimi tırmandıracak ve hep canlı tutacak düşmanı da buldu. Paralel yapı. Ergenekon, Balyoz, Oda TV, askeri casusluk gibi uyduruk davalarla hukuk katledildi. Ülkemizin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olarak suçlanıp tutuklandı. Sahte deliller oluşturulup her gün yeni bir operasyon dalgasıyla haksız tutuklamalar yapıldı. Bu hukuksuzluklara isyan eden, ölümün belki bir ışık olur diyen Ali Tatar ve niceleri can verdi. Aileler cezaevi kapısında karda kışta çadır kurup nöbet tuttu. Babaları hapiste diye çocuklar okullarını değiştirmek zorunda kaldı. Dışarıdakiler de en az içeridekiler kadar dram yaşadı. Bu hukuksuzlukları, bu zulmü yapmayın, yazıktır, günahtır, hukuk bir gün size de lazım olur dediğimizde bizlere, darbeciler, cuntacılar, Türkiye safralarını temizliyor, askeri vesayeti sonlandırıyoruz diyerek karşı çıktılar. Üstelik ben bu davanın savcısıyım diyerek övündüler. O hukuksuzlukları yapan özel yetkili hakim ve savcıların sırtını sıvazlayıp her türlü imkanı sağlayarak durmayın, devam edin dediler. Bu haldeki ülkeyi Cumhurbaşkanlığı, hükümet, meclis, yargı, TSK, emniyet, bürokrasi, medya, eğitim, ticaret ve sanayi diye parselleyip gayet mutlu ve mesut olarak yönettiler. 17 Aralık'ta işin ucu AKP'li bakanlara, bürokratlara, yandaş iş adamlarına ve bakan çocuklarına dokundu. Rüşvet ve yolsuzlukları ortaya çıkınca düne kadar övüp baş tacı yaptıkları yargı ve emniyet mensuplarına bunlar paralel, bunlar bize darbe yapmak istiyorlar diyerek olayı sulandırma çabasına giriştiler. Hukuksuzluk yapılırken niye sesiniz çıkmadı eleştirilerinden de geçmişi paralel yapı dedikleri cemaate fatura ederek kurtuldular. Geliştirdikleri bu stratejiyle cemaatin devlet içinde örgütlenmesinden ya da uygulamalarından rahatsız olanları, bunlar milli ordumuza kumpas kurdular. Çok safmışız, kandırıldık laflarıyla yanlarına çekmeyi amaçladılar. 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk olayının gerçekte adli bir olay değil, siyasi bir operasyon olduğu algısını yaratmak için tüm imkanlarını seferber ettiler. En iyi bildikleri işi yaparak başladılar, inkar ettiler. AKP 17-25 Aralık'ta ortaya saçılan ve milletin gözüyle gördüğü yatak odalarındaki para kasalarını, ayakkabı kutularına istiflenmiş milyon dolarları, telefondaki rüşvet pazarlığı ve paraların sıfırlanması telaşını ortaya koyan ses kayıtlarını ve hatta fotoğrafları da inkar etti. Kendi güdümündeki medyadan yayılım ateşine başladı. Bunlar dublaj, montaj dediler. Ortaya çıkan belgelerin resmi polis fezlekelerinden basına sızanların çok küçük bir kısmı batıdaki herhangi bir hukuk devletinde görülseydi yer yerinden oynar ve hükümet istifa ederdi. Bununla da kalmaz olay yargı mercileri tarafından soruşturulup kamuoyu önünde aleni yargılama yapılır ve kim suçlu kim masum ortaya çıkartılırdı. Ama burası normal bir hukuk devleti değil. Uzun yıllardır AKP'nin tek başına yönettiği ve kendilerine muhalif olanların vatan haini, darbeci, çapulcu, komünist, ateist olarak yaftalanıp yuhalandığı, çok ileri giderlerse Gezi'de olduğu gibi sokakta dövülüp öldürüldüğü Türkiye'ydi. Bir yolsuzluk rüşvet soruşturmasından hükümete karşı darbe girişimi nasıl çıkarılabilirdi? Hem adı rüşvet ve yolsuzluklara karışan bakanlar Yüce Divan'a gönderilse bile onların yerine yine AKP'liler gelecek ve hükümet devam edecekti. Bununla hükümet düşmez ki. Nitekim bu dört bakan istifa ettikten sonra onların yerine yine AKP'liler getirildi ve hükümet görevine devam etti. Bir adli soruşturmadan nasıl hükümete darbe algısı yaratılabilir? Ama AKP iktidarı bunu yapabilirdi. Çünkü AKP'nin en başarılı olduğu konu gerçekleri ters yüz ederek gerçek diye sunabilme kabiliyetiydi. Gerçekten 17 Aralık neydi ve hatta ne değildi? Hükümete bir darbe mi yapılmak istendi? Yoksa hükümet rüşvet, yolsuzluk konularının üstünü örtmek ve kendi için dikensiz gül bahçesi yaratmak amacıyla yargıya darbe mi yaptı? Tapelere dublaj, fotoğraflara montaj demek doğru muydu? Kitapta 17 Aralık soruşturması esas alınarak kamuoyunun önünde yaşananları ve arka planında olanları bulacaksınız. Birinci bölümde 17 Aralık olarak bilinen soruşturmanın anlaşılması için olayın kaynağı olan İran İslam Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargo ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunları aşmak için yapılanları okuyacaksınız. İkinci bölümde olayın kısa bir özeti, kronolojisi ve 17 Aralık'a nasıl gelindiğini. Üçüncü bölümde 17 Aralık günü ve sonrası yaşananları okuyacaksınız. Dördüncü ve son bölümde ise bakanlar hakkındaki iddialar tek tek ele alınacak ve haklarında kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu'nda görev alan 9 AKP'li üye ile genel kuruldaki oylamada bakanlar lehine oy kullanan 280'e yakın AKP'li milletvekilinin göremediği ya da görmek istemediği suç şüphesinden daha öte ne tür deliller olduğu tek tek ele alınıp okurun takdirine sunulacaktır. Bu inceleme esnasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2012'ye 120.653 ve 2012'ye 125.043 sayılı soruşturma dosyaları üzerinden 4 AKP'li bakan hakkında hazırlanıp TBMM Başkanlığı'na gönderilen dosya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan 504 sayfalık fezleke, soruşturma komisyonuna sunulan belgeler, bu işlerin içinde bir şekilde yer almış kişilerle yaptığım özel görüşmelerde tarafıma verilen bilgi ve belgeler ile basın yayın organlarında çıkan teyit edilmiş bilgi ve belgeler esas alınacaktır. Şimdi gelelim gerçeklere. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.